Değerli dinleyiciler, önce insan ve cin şeytanlarından Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'a adıyla ve ona hamd ederek sözlerime başlarım. Hazreti Peygamber'e de salat ve selam ederim. Bugünkü konumuz halk, yaratma kavramı. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 21. ayetinde mealen, ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri halk eden, yaratan Rabbinize kulluk edin, ibadet edin. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz buyurulmaktadır. Halk, yaratma kelimesi aslında doğruca takdir etmek demektir. Bir asla, bir öze, bir esasa, benzere dayanmaksızın bir şeyi ibda etme, yoktan var etme manasında kullanılır. Arap dilinde halk, önce geçmiş bir örneğe dayanmadan bir şey icat etmek, yoktan var etmek, yaratmak anlamında kullanılmıştır. Halk, bir şeyden bir şey icat etmek, yapmak manasına da gelir. Nitekim En'am suresi 101. ayetinde göklerin ve yerin yaratılması, yani ibda edilmesi, yani yoktan var edilmesi anlamında kullanılırken, yine Nahl suresi 4. ayetinde insanı nutfeden yarattı ayetiyle de bir şeyi başka bir şeyden icat etmek, yapmak anlamında kullanılmıştır. Şu halde yaratmak manasına gelen halk kelimesinin şu üç manası meydana çıkmış oluyor. Bir şeyi güzelce ölçüp biçip takdir etme, bir başka yoktan var etme yani ibda ve bir başka anlamı da var olan bir şeyden başka bir şey ortaya koymak, icat etmek anlamına üç tane manası vardır halk kelimesinin. Halk kelimesi Türkçemizde yaratmak kelimesiyle tercüme edilmekte, karşılanmaktadır. Halk kelimesi özellikle evrenin ve insanın yaratılışıyla ilgili olarak Kur'an'da önemli bir yer tutar. Doğrudan doğruya yaratma anlamı ifade eden halaka kökü Kur'an-ı Kerim'de 259 yerde geçtiğini görürüz. Hem fiil hem de isim şekillerle çokça geçer. Yaratma anlamına gelen halk kökü Kur'an'da hep Allah'a izafe edilmiştir. Tek istisnası Hazreti İsa'dan nakledilen Maide suresi 110. ayetleridir ki burada Hazreti İsa'ya hakiki halıklık nispet edilmemekte, hakiki yaratıcının Allah'ı olduğu ayetin muhtevasından da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'da halk kelimesinin tümü Allah'a nispetle kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu kelimenin dışında evrenin yaratılışıyla ilgili olarak yaratma anlamının nüansları şeklinde de başka kelimeler Kur'an'da zikredilir. Bunları şöyle bir hatırlatmak için söylersek, bede'e, fetara, bera'e, felaka, zera'a, enşe'e, ce'ale, sevvara, sevva, ehya, sana'a, ile ahir böyle çokça kullanılan başka fiiller de vardır. Bunlar da hep değerli dinleyenler, yaratmanın türevleri, eş anlamlıları olarak kullanılır. Birçoğumuz Allah yaratmıştır, Allah yarattı der ve geçeriz. Bu sözler derinden hissedilerek, üzerinde düşünülerek, manaları idrak edilerek söylenmesi gereken büyük sözlerdir. Yaratma işi öyle kolayca söylenip geçilecek bir kavram değildir. Akıllı bir varlık olan insan, pek çok önemli konuda olduğu gibi yaratma kavramını idrak hususunda da gafil bulunmaktadır. Halbuki ilahi hitaba mazhar olan insan Allah'ın münzel, inzal olmuş ayetlerini okuyacak, kevni ayetlerini tefekkür edecek kabiliyettedir. Allah'ın ayetlerinin yanından umursamaz bir tavırla gelip geçmek şuurlu insanın davranışı olmamalıdır. Halık ile mahluku ayırıcı en kalın çizgi yaratma kavramıdır. Yaratan, yarattıklarının sahibi, maliki, mu'ini, yani onlara rızık vereni, besleyenidir. Onlar üzerine tam bir tasarruf ve yetki sahibidir. Bu kavram iyi kavranılmadığı zaman birçok karışıklıklara da meydan verilmekte. Halık'ın hukuku ile mahlukun, yani yaratılmışların hukuku birbirine karıştırılmaktadır. Zümer suresi 67. ayetinde onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler itabına maruz kalır o durumda insan. El-Halik, yaratıcı yalnız Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de halk yaratma anlamıyla çokça kullanılır dedik. Yarattı, yarattım, yarattın, yarattık, yaratır gibi ifadelerde hep Allah hakkında kullanılmıştır Kur'an'da. Yaratamazlar, yaratılırlar, yaratıldı, yaratıldılar tarzındaki söyleme biçimlerde hep insanlar için, yaratıklar için kullanılmıştır. Yani onlar da Allah'ın bu vasfının bulunmadığı ifade edilerek yaratıcının yalnız Allah olduğu belirtilmiş olur değerli dinleyenler. Yaratma Kur'an'da çok geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca görebildiğimiz göremediğimiz her şey yaratmanın konusudur. Allah onların yaratıcısıdır. Gökler, yerler, bunlarda ve bu ikisi arasında bulunanlar hep Allah'ın yaratmasıyla varlık dünyasına çıkmış, vücut bulmuş yaratıklardır. Huluk, ahlak kelimesi de halk manasına gelir. Huy anlamında kullandığımız huluk kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçer. Halk gözle görülen heyet, teşkil ve suretlere tahsis edilmiş. Huluk ise basiretle idrak edilen kuvvet ve seciyelere tahsis edilmiştir. El-Halik, El-Hallak, Kur'an'da zikredilen Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimlerindendir. El-Halik'in anlamı şudur, Cenab-ı Hak mutlak manada yaratıcıdır. Yaratıcılığı görülen görülmeyen, bilinen bilinmeyen, varlık namına ne varsa hepsini içine almaktadır. El-Hallak ise, Halık ismi failinin mübalağalı, abartılı şeklidir. Mübalağa tekerrür ifade eden faal veznindendir. Yani devamlı olarak mükemmel, olgun bir şekilde yaratan manasını ifade eder. Yani bir anlamda da durmadan yaratan manası vardır değerli dinleyenler. Allah genel olarak her şeyin yaratıcısıdır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hükmü Kur'an'dan alıyoruz. Allah bize kendi yüce zatını böyle tanıtıyor. Allahu haliku kullu şey. Ve aynı manaya gelen ifadeler birçok ayette de tekrar edildiğini görürüz. De ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir. Hakim olan her şeye üstün gelendir. Rad suresi 16. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu bildiren ayetler çok geniş bir anlam ifade eder. Allah bütün eşyanın halıkı, hayrın, şerrin, imanın, küfrün, velhasıl her şeyin yaratıcısı, bunları sebepleriyle birlikte yaratandır. O aynı zamanda evvelce her şeyi yarattığı gibi bundan böyle ve gelecekte de her şeyin yaratıcısıdır. İlahlık, mabutluk da İbda edenin, yani yoktan var edenin bir hakkıdır. Ubudiyete ve ibadete Allah'tan başka layık hiçbir şey yoktur. Ancak her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah vardır. O halde biz insanların ibadeti, göklerde ve yerde bulunanların ibadeti ona tahsis edilmelidir. Çünkü o her şeyin yaratıcısıdır. Yaratılanın görevi de yaratanına ibadette tek kılmaktır. Yaratıcı kim ise ibadet edilmekte ancak onun hakkıdır. En'am suresi 102. ayeti mealen, Rabbiniz Allah işte budur, ondan başka Tanrı yoktur, o her şeyin yaratıcısıdır, ona kulluk edin, o her şeye vekildir buyurulmaktadır. Allah dilediğini yaratır, yaratmak murad ettiği zaman ona sadece ol der, o şey hemen oluverir. Allah sebeplerini ve maddesini bulundurarak yarattığı gibi bunlar olmadan da bir defada yaratmaya kadirdir, gücü yeter. Ali İmran suresi 47. ayeti mealen, de ki Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur der Hazreti Meryem. Allah ona der ki Allah böylece dilediğini yapar dedi. bir şeyin olmasını istedi mi ona ol der, o da oluverir. Bu ayette olduğu gibi dilediğini hikmetine göre yaratacağına dair muzari sigasıyla birçok ayet gelmiştir. Mesela Kasas 68, Rabbin dilediğini yaratır ve seçer, seçim onlara ait değildir. Allah onların şirk koştukları şeylerden uzaktır buyurulur. Evet, Allah dilediğini dilediği gibi yaratır. Allah gökleri bir asıl benzer olmaksızın yarattığı gibi bir asıldan da yaratır. Gökler ve yer arasında onları böyle yaratmıştır. Cinsinden olmayan bir asıldan da yaratabilir. Adem'i topraktan yarattığı gibi. Yahut tek başına dişiden İsa'yı gibi veya o ikisinden diğer insanları yaratması gibi her şey mümkündür. Allah bilmediğimiz nice şeyleri de yaratmaktadır. Nahl 8. Binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı ve daha sizin bilmediğiniz nice şeyleri yarattı. Mutlak yaratıcı Allah olduğu için mutlak yaratma da ona aittir. Araf suresi 54. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra emri arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette yaratan O'dur. İyi bilin ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi Allah ne uludur. Karşı durulamayan bütün emir O'nundur. Ondan başka ne yaratacak ne de emredecek vardır. Hazreti Musa'ya Firavun'un sorduğu soruyu ve Hazreti Musa'nın cevabını nakleden şu ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ın en bariz vasfıyla bize tanıtmaktadır. Taha suresi 50. ayeti. Firavun, Rabbiniz kim ey Musa dedi. Hazreti Musa aleyhisselam, Rabbimiz her şeye yaratılışını yani varlığını ve biçimini verip sonra onu doğru yola ileten yani yaratılış gayesine uygun yola yöneltendir dedi. Görülüyor ki her şeye hilkatini veren Allah'tır. Bu her şey kavramından hiçbir şey müstesna ve dışında değildir. Her şeye Allah yaratılışına uygun suretini, biçimini vermiş. Yaratılış, rızık ve tenasül hususunda birbirine benzemez durumlar ihsan etmiştir. Allah her şeye yetenek dili ile istediği suret, şekil, menfaat ve benzeri hepsini vermiştir. Kendisine uyun, faydalanmasına özelliklerine elverişli durum var etmiştir. Mesela, göze görmeye uygun bir şekil vermiş, diğer organlara da aynı şekilde görevlerine uygun şekil vücuda getirmiştir. Kulların fiillerini de Allah yaratmıştır, kul ise kasiptir, kesbedicidir. Allah Halik'tir. Saffat suresi 96, oysa sizi de yaptığınızda Allah yaratmıştır buyurulmaktadır. Allah görülmeyen varlıkları, soyut nesneleri, ölümü, dirimi, melekleri, cinleri ve daha nice bilmediğimiz şeyleri yaratmıştır ve halen yaratmaktadır, gelecekte yaratacaktır. Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında bulunan canlı cansız her şeyi ve bunların en ince cihazlarını yaratan yine Rabbimizdir. Şu halde Allah mutlak yaratıcıdır, el-Halik'tir. Her şey onun yaratığıdır. O halde yaratıklarına düşen ihtiyari ve ızdırarı olarak yani isteyerek veya istemeyerek zaruret icabı yahut da mecburen ihtiyarı yahut da kerhen yaratıcısını tanıma ve ona yüceltmelidir. Ölümün ve hayatın yaratılması nedir derseniz değerli dinleyenler, Allah gördüğümüz yer, göklerin ve onların içindekileri yarattığı gibi görünmeyen nice varlıkları da yaratmıştır. Bizim bilmediğimiz yaratıklar yanında görmediğimiz halde vahyin bildirdiği meleklerin, cinlerin niçin, nasıl ve hangi şeyden yaratıldığını hep naslardan öğreniyoruz. Bu varlıkların yanında mücerret soyut kavramlar sayılabilecek hayatın ve ölümün yaratılması da Kur'an'da önemli vurgulanır. Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk suresi 2. ayet. O hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı, o üstündür, bağışlayandır. Demek ki ölüm ve dirim, ölüm ve hayat, insanların imtihan edilmeleri, sınava çekilmeleri için bir vesile, bir sebep olarak yaratılmıştır. Hayatın yaratılması herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği halde, ölümün nasıl bir yaratma olarak tavsif edilebileceği açıklamaya ihtiyaç duyan bir husustur. Hayatın dünyaya gelmesi nasıl bir yaratma ve takdir ile ise, dünyadan gitmesi de bir yaratma ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. En basit bir hayat, bitkilerin hayatı olduğu halde, onların ölümü bile hayattan daha muntazam, düzenli bir sanat eseri olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerinin ve tohumlarının ölümü, çürüme, bozulma ve dağılma şeklinde görüldüğü halde, gayet düzenli bir kimyevi muameleye ve ölçülü bir unsurlar birleşimi ve hikmetli bir zerreler şekillenmesinden ibaret bir yoğurmadır. Çekirdeğin görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, başağın hayatıyla kendini gösteriyor. Demek ki çekirdeğin ölümü, başağın hayatının başlangıcıdır. Hatta hayatın ta kendisidir. Bundan dolayı şu ölüm de hayat kadar yaratılmıştır, düzenlidir ve aynı zamanda bir nimettir. Ölüm aslında dünya görevinden bir terhis, bir izin alma, bir ayrılma, bir tatile çıkma, bir yer değiştirme, bir varlık değişimi, sonsuz hayatın bir başlangıcıdır. Şu halde ölüm sonsuz bir yokluğa gömülme, kaybolup gitme olayı değildir. Kur'an'daki ikili anlatım sisteminin bir ortaya çıkış şeklidir. Benzer benzemez, ruh beden, dünya ahiret, hayır şer, cennet cehennem gibi hayat ve ölüm de birbirinin tekabülü, yani karşılığıdır, bir yaratma konusudur ve bir nimettir. İlk insanın yaratılışı. Cenab-ı Allah yeri, yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkları yarattıktan sonra yaratmanın 6. günü ya da devri, ilk insan ve ilk peygamber, insanlığın atası Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmıştır. İnsanın yaşaması için gerekli her şeyi yaratıp yaşamaya uygun ortamı hazırladıktan sonra insanı yaratmış. Allah yaratmanın uzun 6 döneminde her şeye en mükemmel şeklini vermiş. Hatta insan için toprakta taş kömürü, petrol, doğalgaz ve benzeri gibi enerjiler depo etmiş. Bunlar milyonlarca uzun yıl süren yaratma çağlarında hazırlanmış ve müstakar şeklini almıştır. Bu kurulu nizama idareci, hakim ve halife olmak üzere de Yüce Allah insanı yaratmıştır. Elbette bütün bunlar bir gayeye yönelik icraatlardır. İnsan bu yaratıkların en sonuncusu, en mütekamilidir. Bu kurulu kainat insanın hizmetine verilmiştir. Allah insanı topraktan yaratmıştır. Evet, bu gerçek pek çok ayeti kerimede ifade buyurulur. Mesela Rum suresi 20. ayeti. Onun ayetlerinden sonsuz gücünün işaretlerinden biri sizi toprakta yaratmasıdır. Sonra siz yeryüzüne yayılan insanlar oluverdiniz buyurulur. Modern ilim insan vücudunun yeryüzünün içerdiği elementleri kendisine topladığını ispat etmiştir. Toprağın taşıdığı elementler şunlardır. Biliyorsunuz karbon, oksijen, hidrojen, kükürt vesaire böyle gider. Toprağı meydana getiren bu elementlerin insanda da değişik oranlarda yer aldığını görüyoruz. Bu oran topraktan toprağa değiştiği gibi insandan insana da değişmektedir. Fakat yine de bunlardan birer parça hepsinde bulunmaktadır. İnsanın yaratılışındaki cevher, maddi ve manevi suretinde ve siretinde, yani bedeni terkibinde, oluşumunda ve manevi huy ve kabiliyetinde etkisini gösterir. Nitekim toprağın cevherindeki ağırlık, sükunet, yumuşaklık, sebat ve teenni vardır. Bu özellikler insanın manevi suretlerine de tecelli eder, ortaya çıkar. Yüce Allah ilk insan ve ilk peygamber, insanlığın atası Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra onun eşini de Adem'den yarattı. Nisa 1. Ey insanlar, sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadınlar üreten Rabbinizden ittika edin, sakının, kovun. Yine Araf suresi 189. ayeti mealen, odur ki sizi bir tek nefisten yarattı, gönlü ısınsın diye ondan eşini var etti. Bu ayetlerde nefisle muradın Adem Aleyhisselam, eşinin de Havva annemiz olduğu açıktır. İnsanlığın anası Havva'nın yaratılış şekli Kur'an'da belirtilmez. Allah insanlara 4 tarzda yaratmıştır değerli dinleyenler. Hiç yokken topraktan erkek yaratmış Hazreti Adem gibi. Anasız babasız erkekten dişi yaratmış Havva annemiz gibi. Sadece dişiden erkek yaratmış Hazreti İsa'nın babasız yaratılması gibi. Ve diğer insanların da bir anne ve bir babadan, yani Adem ile Havva'dan yaratılması gibi. Bu şekil ve suretlerde Cenab-ı Hak dilediğini dilediği şekilde yaratacağını göstermiştir. Hazreti İsa'nın yaratılışı hakkında Yüce Allah şöyle buyurur. Âl-i İmran 59. Allah'ın yanında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O hemen oluverdi. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam ve eşi Havva anamız yaratıldıktan sonra bu ikisinden tüm insanlık erkekli dişili yaratıla gelmiştir. Zürriyeti tenasül yoluyla devam etmektedir. Artık insanlar bir erkek ve bir kadının soyundan yaratılmaktadırlar. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin bir erkek ve bir kadından yaratılışı da yine harika safhalar arz etmektedir. Bunlar nitekim Kur'an'ın birçok ayetlerinde anlatılır. Ben size bir tane Haç suresinden 5. ayetini okuyarak konumuzun diğer bölümlerine geçelim. Ey insanlar diyor Rabbimiz, eğer öldükten sonra dirilmekten bir kuşkunuz, şüphünüz var ise bilin ki biz size önce topraktan, sonra nutfe, spermadan, sonra alaka, embriyondan, sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra güç ve kabiliyetlerinize ermeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülüyor, kimi de ömrünün en kötü çağına, ihtiyarlığına itiliyor ki bilirken bir şey bilmez hale geliyor. Çocukluğundaki gibi vücutça ve akılca güçsüz bir duruma düşüyor. Yeri de kurumuş ölmüş görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiften bitirir buyurmaktadır. Bu ve diğer ayet-i kerimelerde değerli dinleyenler modern embriyoloji bilgisiyle tasdik edilmektedir. Döllenme esnasında işte erkek, kadın bir takım olaylar olmaktadır. Bunlar işte diğer kitaplarda tefsirlerin bu ayetlerine de bakabilirsiniz. Yine Cenab-ı Hak insanda erkeğin belli, kadının göğüs kemiklerinden çıktığını, insan suyundan olduğunu anlatır. Efendim rahimde cenine ruhun üfürülüşü Haç suresi 5. ayetinde anlatılır. Yaratılış safhalar şöylece geçer. Biz yine Müslim'den bir hadisle konuyu açıklayalım. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden biriniz yaratılışı annesinin karnında 40 günde toplanır. Erkekle kadının suyu birleşir. Sonra da bu kadar zamanda alaka olur. Daha sonra bu kadar günde bir çiğnem et haline alır. Sonra melek gönderilir de ona ruhu üfürür ve ona 4 kelime ile yani rızkını, ecelini, amelini, saitmiş hakimi olacağı yazmakla emredilir buyurulur. Şu halde insan neslinin ana rahminde yaratılışı da çamurdan ilk insanın yaratılması gibi safha safha olmaktadır. Hatta bu ikisinde de benzer yanlar vardır. Orada bir çamur sülalesi bu ikinci durumda nutfe halini almıştır. Araplar selile diyen hem çocuğa hem de nutfeye derler. Sülale ve selile kelimelerindeki lafız benzerlikleri de dikkat çekicidir. Suyun hepsinden çocuk olmaz. Her iki durumda da hilkat belirlenip tamamlandıktan sonra yeni bir yaratılış veren ruh üfürülüyor. Cenine ana rahminde hadisin beyanına göre 120 günlük iken ruh üfürülüyor. Allah ilk insanı çamurdan şekillendirdiği gibi onun neslini de ana rahminde şekil belli belirsiz bir çiğnem et parçası iken dilediği şekli vererek onu dilediği gibi düzeltip denkleştirdikten sonra en son şeklini veriyor. Allah dilediği gibi güzellik, çirkinlik, erkeklik, dişilik bakımından onu tesviye ediyor. En yakın cetlerinden ta Adem Aleyhisselam'a kadar çeşitli suretlerinden birinin suretine benzetiyor. İnfitar suresi 7 ve 8. ayetleri şöyle. O Rab ki seni yarattı, sana düzen verdi, ölçülü bir biçim verdi, dilediği surette seni terkip etti, meydana getirdi buyuruluyor. Yüce Allah insan olmak bakımından tüm organlarıyla insanlar birbirine benzer yaratmış, aile özellikleriyle, veraset yönüyle de ikinci derecede bir benzeyiş halinde yarattığı halde asla iki insanı birbirinin aynısı yapmamıştır. Bütün bu derece derece benzerlikler içinde tıpatıp benzemezlikler var. Birbirine en çok benzeyen ikizlerin bile yine çok farklı benzemez tarafları görülür. Yüce kudret, üstün irade ve ihtiyarını yalnız insanlarda değil, tüm yaratıklarda böylesine dakik olarak göstermiştir. Bu durum bir de duygular, kabiliyetler gibi manevi suretlerde de aynı şekilde tecellisini düşünürsek, Allah'ın yüceliği ve büyüklüğü, sanatkarlığı karşısında hayretlerimiz ve saygımız zirveye çıkar değerli dinleyenler. Nahl suresi 72. ayeti. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel ve helal rızıklarla besledi. Öyleyken batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar buyuruyor. Görüldüğü gibi insanın nesli de tavırdan tavıra geliştirile geliştirile her safhada yeni unsurlar ilave edilip yeni mahiyetler verilerek yaratılmıştır. Nihayet ruh üfürülerek üfürülecek kıvama getirilip yeni bir yaratılışla insan olmuş, görüp, işitir, düşünür, hitaba layık şuurlu bir varlık haline gelmiştir. Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır değerli dinleyenler. Allah her varlığı ifa edeceği, yapacağı vazifeye uygun bir şekilde yaratır. İnsanı yeryüzünde halife, hakim, Cenab-ı Allah'ın kanunlarını yeryüzünde tatbikçisi, ona kulluk vazifesinin ihtiyari olarak imtihanını verecek bir varlık olarak yarattığı için görevleriyle de mütenasip, uyumlu kabiliyetler ve organlar vermiştir. Secde 7. ayeti. Odur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Allah ahsenül halikin, yani yaratanların, takdir edenlerin, yapanların en güzelidir buyrulur. Allah odur ki arzı size durulacak yer, göğü de bina etti. Sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün alemleri yaratan Allah ne yücedir. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin suresi 4. Değerli dinleyenler, gerek fiziki ve gerek cismani bakımdan, gerek ahlakı ve manevi itibariyle ruhani bakımdan insan en güzel bir biçimde yaratılmıştır. Organlar, görecekleri, vazifeler uygun şekilde hikmetinin gereğince yaratılmıştır. Bu güzellik belinin doğru ve dik oluşundan, endamının güzelliğinden, Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligah olmasına kadar her husustadır. İnsanın görevi, yeryüzünde yapacağı vazifesi ilahi emaneti yüklenmek, gereğini yerine getirmek olduğu için insan Allah'a nispeti yönüyle büyük bir olgunluk ifade eder. İnce düşünen, insanın inceliklerinde ve sırlarında nazarlarını dolaştıran herkes görür ki insan gayb ve şehadet, görünen alemin birleştiği bir yerdir, kainatın özüdür. İsra suresi 70. Andolsun biz Adem oğullarına güzel biçim, mizaç ve akli kabiliyetler vermek suretiyle çok ikram ettik. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık buyurulmaktadır. İnsan Allah'ın emrine uyarsa yücelerin yücesine çıkar, nefsani ve şeytani duygularına kapılır giderse hayvanlardan daha aşağıya, hatta onların da aşağısına düşer. İnsan cismani ve ruhani pek çok kabiliyetleriyle ebediyete namzet bir varlıktır. İnsana ait bütün bu özellik ve güzellikler Allah'tandır. Allah'ın yaratıcılığındaki ihtişamlı sanatın bir göstergesidir. Her şey insan için, insan da Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Sözlerime başlarken Bakara suresinin ayetini okumuştuk. Orada yaratmaktan bahsetmiştik. Şimdi de 29. ayetinde şöyle buyrulur. O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi. Onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir buyurulmaktadır. Allah yalnız yerde bulunanları insan için yaratmakla kalmamış, gökleri ve gök cisimlerini de insana hizmet için görevlendirmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Câsiye 13 buyurulmaktadır. Bu kainatın kendisi için yaratıldığı insan da Allah'a kul olmak için yaratılmıştır. Zariyat 56. Ben cinleri ve insanları ancak bana, yani Yüce Rabbimize kulluk ibadet etsinler diye yarattım buyurulmaktadır. Yaratma bir kere olmuş bitmiş değildir. Değerli dinleyenler, sürekli devamlıdır. Yaratıcılık Yüce Allah'ın bir sıfatıdır. Onun yaratıcılık sıfatı elbette tecelli edecektir. Yüce Allah sadece Halik, yaratıcı değil, aynı zamanda Hallak'tır. Yani devamlı ve tekerrür halinde yaratır. Mübalağalı, abartılı bir şekilde yaratır. Yaratma Allah'ın işidir. Yaratıcılık ondan ayrılmaz bir vasıftır. Allah el-Hallak'tır. Mutlak manada yaratıcıdır. Yaratıcı deyince akla sadece Allah gelir. Yaratıcılık onun zatına mahsustur. O yoktan var ettiği gibi yarattığı şeylerden başka başka şeyler de yaratır. Yaratması bir defa olup bitmiş değildir. Dilediği zaman dilediğini dilediği şekilde yaratır, yaratmaktadır, yaratacaktır. Bunlar Halik ve Hallak isminin manasından anlaşılmaktadır. Ankebet suresi 19. ayeti mealen, görmediler mi Allah nasıl yaratmayı başlatıyor, sonra onu iade ediyor, yani dönüp yeniden yaratıyor. Bu Allah'a göre kolaydır buyurulmaktadır. Bu ayette de işte öldükten sonra tekrar dirilmeye işaret edildiği gibi yaratmanın her an tazelenmekte olduğuna, ölen canlıların yerine aralıksız sürekli olarak yenilerinin yaratıldığına işaret edilmektedir. İradesi hiçbir kayda bağlı olmayan Yüce Rabbimiz dilediği zaman hikmeti gereğince yaratır. Nahl suresi 40. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman söyleyeceğimiz söz sadece ona ol dememizdir. Derhal oluverir. Bu ve benzeri ayetler de yekunu fiilinin zamanını muzari oluşu açıkça bize bu fiillerin şimdiki zamana ve gelecek zamana da delalet ettiklerini, kapsadıklarını gösterir. Yani her an Allah'ın ol dediği var oluyor, her dilediğini hayata getiriyor demektir. Rahman suresi 29. ayeti, göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her gün her an yeni bir şey iştedir. Kimilerini yaratırken kimilerini öldürür. Her an hayatı tazeler, bir hali giderir, başka bir hali getirir. Allah evreni yaratmış ve yeni yeni yaratmakta ve yürütmelerle her gün bir iştedir. Çünkü yaratma ve emir ona aittir. Hatta Allah yarattıklarını sadece varlıkta tutmuyor, kainatı da genişletiyor da. Nitekim Zariyat 47, göğü kendi ellerimizle, kudretimizle yaptık ve biz onu genişletmekteyiz buyurulmaktadır. Galaksiler birbirinden gittikçe uzaklaşmakta, arz ise uçlarından eksilmektedir. Canlılar alemini bir an düşünürsek, her gün milyarlarca, daha belki de çok canlı doğup meydana gelmekte, bir nicesi de hayatı terk etmekte, ölüme dönmekte. Bunlar her gün gözlerimizin önünde gördüğümüz, Yüce Allah'ın her gün ölümü ve hayatı yaratışından başka bir şey değildir. Zümer suresi 6. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan öbürüne yaratılışla geçirerek yaratıp duruyor. Ve Nahl 8 ve daha sizin bilmediğiniz nice şeylerde yaratıyor. Yaratma bir zaman olup bitmiş bir olay değil. Allah'ın iradesiyle devamlı tekrar etmekte olan bir olaydır. Çünkü Allah evreni bir defaya mahsus yapıp gitmiş bir usta değildir. Her an yaratmayı yenileyen, yarattıklarına hakim olan, onlarda tam tasarruf eden, dualara icabet eden, mazlumun ahına yetişen, her an faal, hay, kayyum, terbiye edip yetiştiren, olgunlaştıran, gözeten, Rab her an bir işte olan, her türlü kemalin, olgunluğun kaynağı olan yüce zattır. Kulluk yaratana yapılır. Yaratan kim ise uluhiyet onun hakkıdır. Kulluk da ona yapılır. Yaratıcı Allah olduğuna göre ibadete layık olan da odur. Yasin suresi 22. Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz hep ona döndürüleceksiniz. Yine Nisa 1. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan ve ondan eşini var edip ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden ittika edin, sakının. Ondan başka ibadete layık mabut da yoktur. Enam 102. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ona kulluk edin. O her şeye vekildir buyurulur. Bu ayetlerde hep Allah'a ibadet edin emrinden sonra Yüce Allah yaratıcı oluşu ifade ediliyor. Bunlar çok açık olarak gösteriyor ki ibadet ancak yaratana yapılır. Kulluk edilmeye layık olan yaratan zattır. Bu vasfa sahip olan Allah'tan başka hiçbir varlık olmadığına göre ondan başka ilah, ondan başka ibadet edilmeye layık bir varlık da yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yaratıcılık sadece Allah'a ait bir vasıftır. Yaratıcı olmayan ise ilah da olamaz. O halde tek yaratıcı vardır, o da Allah'tır. Mahluklar ancak mevcut şeylerle bazı değişiklikleri yaparlar. Kendileri tarafından bilinmeyen bazı yeni şeyleri keşfedebilirler. Bu hareketler yaratma değildir. Yaratılanlara yine Allah'ın verdiği kabiliyetlerle kainatta zaten mevcut olan bir şeyden örtüyü açmaktır, keşfetmektir. Halbuki o şey Allah tarafından keşfedildiği gibi yaratılmıştır. Mahluklara ve bilhassa insanlara Türkçe'de yaratma kavramının izafe edilmesi, verilmesi, Müslümanların sadece Allah'a tahsis ettikleri bir kelimedeki kutsiyeti ortadan kaldırmak, dini bir tabiri yerinden kaydırmak suretiyle Allah ile yaratma kavramının ilgisine şüphe düşürmek ve sanki başka yaratıcılar da varmış intibasını, düşüncesini uyandırmak ve yerleşmiş bir dini kavramı dejenere etmek niyetine dayanmaktadır. Kelimeler, kavramlar, manaların kalıpları olduğuna göre bu kelimenin Müslümanların hafızasında kapsamdığı bir itikat konusu olduğu gibi bu itikadı sarsmak gayesinde güdülmektedir insanlara yaratıcı vasfı verilmekle. Ne yapılırsa yapılsın tek ve gerçek yaratıcı Allah'tır. Yaratma nispet edilen yaratıklar asla bir şey yaratamamaktadırlar. Sadece mevcutlardan bir takım onlara benzer, onların dışında yeni şeyler üretmektedirler. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Malzeme, zaman, yardımcı, alet ve benzeri hiçbir şeyin katkısı olmadan bir şey ortaya koyabiliyorsa insan gerçek anlamda yaratıcı olabilir. Oysa sadece Allah'tır örneğe, maddeye, müddete, yardımcıya, alet ve edevata muhtaç olmadan sadece ol demesiyle bir şeyi yoktan var eden yani yaratandır. Bunca aciz ve yaratılmış olmalarına rağmen küstahça kendilerine yaratıcı vasfı verenler, sahte ilahlar, hakir ve basit görülen bir sineği bile yaratamazlar. İnsanoğlunun yaptığı ise onca uğraş ve yardımdan, yorgunluktan sonra sadece sentez ve basit taklitten ibarettir. İnsana gerçek anlamda yaratıcı denemez. Belki sembolik ve mecazi anlamda söylenebilir. İnsana gerçek anlamda yaratıcılık atfetmek, onu ilah yerine koymaktır. Ama Müslüman olarak da buna, bu hassasiyetlere dikkat etmeli. Mümkün olduğu kadar insan için kullanmamalıyız. İlk yaratılış, ikinci yaratılışa, yeniden dirilişe bir delildir değerli dinleyenler. Yaratmayı ilk defa başlatıp meydana çıkaran ve bu varlık nizamını kuran Allah, ikinci yaratmayı da elbette yapmaya kadirdir. Enbiya suresi 104. O gün göğü kitaplar dürer gibi toplarız. İlk yaratmaya nasıl başladıysak, onu yine öyle çevirir yok ederiz. Üzerimize söz, biz bunu mutlaka yapacağız. Yine Kaf suresi 15. İlk yaratmayla aciz mi kaldık ki yeniden yaratmayalım? Doğrusu onlar yeni bir yaratmadan şüphe içindedirler. İlk yaratma ikinci yaratmaya da bir delildir. İlk yaratmayı kabul edenin ikinci yaratmayı inkar etmesi veya ikinci yaratmadan şüphe içinde olması bir çelişkidir. Çünkü hiç yoktan yaratmak var olanı yok edip tekrar hayata döndürmekten daha zordur. Zoru kabul edip de kolayın olmayacağını, olamayacağını ileri sürmek akıllıca bir iddia değildir. İlk yaratmayı yani dünyanın hayatını inkar etmekse, kişinin kendisini inkar etmek manasına gelir. Şu halde her iki yaratmaya da iman etmek aklidir, zaruridir. Rum suresi 27, yaratmaya başlayan odur, sonra onu çevirip yeniden yapar. Bu ona daha kolaydır buyurulur. Allah yaratmada asla yorulmaz, yaratma ondan ayrılmaz bir vasıftır. Nitekim Ahkaf suresi 33. ayeti, gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, o her şeye kadirdir. Çünkü tabi olarak bakıldığı zaman ilk yaratılış tabiatın hilafınayken ikincisi yani diriltme tabi olmuş olur. Kendisini bilen herkes bir zaman yok iken var olduğunu bilir. Yaratma kavramını bütün açıklığıyla anlamak ilk yaratmayı ve sonunu diriltmeyi idrak etmekle olur. Yani ilk yaratılışı, ilk modeli, ilk maddenin başlangıcını düşünmek yaratmanın bütün mahiyetini anlatacağı gibi var olan bir şeyin yok olduğunu görmek de tabiat safsatasını yaratılışın ayetleriyle anlamaya yeter. Cansız şeyler şöyle dursun, sebepler, amiller, hatta akıl sahipleri arasında bile yaratmayı da ta başından yapıp sonuna yok edecek bir fert ve grup yoktur. Sözlerimi şöyle toparlarsak değerli dinleyenler, Allah yaratıcıdır. Her şeyi her an yaratmakta, yaratmaya devam etmektedir. Öyleyse biz insan olarak yaratıcıya kulluk etmeliyiz. Yaratma özelliği olmayan, kendilerde birer mahluk olan, sınırlı imkanları az bir takım varlıklara haşa Allah gibi itaat etmek, onların sözünü dinlemek bir insan, bir Müslümana hiç yakışmaz. Onun için bir Müslüman yaratıcısı olana ibadet etmeli. Hayatımızı böyle Allah'a, yaratıcı olan Allah'a ibadetle tamamlayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir başka kavramda buluşmak üzere diyorum.